Bilgi, deneyim ve ilham paylaşım platformu Gelecek Burada'ya hoş geldiniz. Bugün sitede paylaştığımız serilerden biri olan Google'ın kişisel veri gizliliğimizi nasıl ihlal ettiğini ve bizi nasıl adım adım izlediğini konuştuğumuz içeriğimizden bahsetmek istiyorum. Aslında bu seri ilk iki yazısını yayınlamıştık ve toplam 4 yazılık bir seri olacaktı. Ben şu an yayınlamadığımız diğer iki yazısıyla da beraber hepsinin detaylarına çok fazla inmeden toplu bir şekilde yani konu bütünlüğünü sağlayarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Sitede bizim bir tane Neden Korkutuyor başlığı altında serimiz mevcuttu. Ben de bu seride neden korkutuyor değil de neden korkmalıyız diye düşünmeye yeten bir konu başlığını irdelemeye karar verdim. Çünkü çoğumuz telefonlarımızda her gün kullandığımız büyük uygulamalardan neden korkmamız gerektiğinin farkında değiliz. Hatta korkmamız gerektiğinin bile farkında değiliz. Eğer siz de hani aman ya ne olacak insanlar abartıyor bence, işte konu hakkında azıcık bir şey biliyorsun diye kendine hemen komplo teorisyeni mi sandın falan diye düşünenlerdenseniz sadece 15 dakikanızı, gerçekten sadece 15 dakikanızı ayırıp dikkatinizi verip dinlemenizi rica ediyorum. Sonra eğer hala böyle düşünüyor olursanız üzerine tartışabiliriz komplo teorisi mi değil mi diye. Google gerçekten bizim tam anlamıyla elimiz ayağımız. Yani Google'da saniyede 40 bin tane arama yapılıyor. Bugün de 3,5 milyar, yılda 1,2 trilyon arama sorgusu demek. Yapılan sorgular çeşitli yollarla pazarlamacılara geniş bir veri yelpazesi sağlıyor. Çünkü Google bizim en özelimiz sayılabilir. Hani eskiden en özelimiz doktorumuzdu, eczacımızdı, psikologumuzdu. Ama şu an başımız ağrısa Google'da aratıyoruz. Sevgilimizle kavga etsek teselli filmi için Google'a başvuruyoruz. Herhangi bir ihtiyacımızı satın almak istediğimizde kalkıp mağazaya gitmektense genelde ilk yaptığımız şey Google'da aratmak oluyor. Bu da hayatlarımıza dair pazarlamacılara altın değerinde bilgiler sağlıyor. Hatta verilerle konuşmak gerekirse 2018 itibariyle her reklam tıklamanızda Google yaşınız, cinsiyetiniz, geliriniz gibi temel bilgilerle başlayan ve ucu satın almaktan böyle son anda vazgeçtiğiniz ürünlerden hani ev sahibi durumunuza, hani ev sahibi misiniz yoksa kirada mı kalıyorsunuz, buna kadar varan epey uzun bir listeden oluşan bilgilerin sahibi oluyor. Aslında bunların hepsini belli anahtar kelimelerle arama yaparak ve aramalar sonucunda çıkan reklamları tıklayarak onlara bizler sağlıyoruz. Anahtar kelime kavramı, yani anahtar kelimeler reklam verenler için altın değerinde diyebiliriz. Çünkü siz Google'da her arama yaptığınızda reklam verenler anahtar kelimelerinizle bağdaşan reklamları öne çıkarmak için, ürünlerini size pazarlayabilmek için arka planda adeta büyük bir savaş veriyorlar. Ve bu büyük savaş saniyenin 5'te 1'i kadar kısa bir sürede gerçekleşiyor. Siz ekranınıza yüklenen reklamlardan birini tıkladığınızda bilgileriniz artık asla silinmeyecek bir AdWords hesabında sonsuza kadar saklanmak için yerini alıyor. Ve bu konumlandırmalar da aslında bu ekranınıza gelen reklamların konumlandırmaları, yani sonuçların konumlandırmaları adil bir sıralama içermiyor. Çünkü ortalama bir Google aramasından sonra gelen sonuç ekranında ilk 4 sonuç ücretli reklamlardan oluşur. Yani algoritmanın normal işleyişiyle önünüze gelen standart sonuçlar değiller. Ama bunu fark etmemek bir kayıp değil. Yani Y kuşağının %50'sinden fazlası organik bir reklamla ücretli bir reklam arasında ayrım yapamıyor. Yaş arttıkça da zaten takdir edersiniz ki bu oranda giderek artıyor. Evet, reklam tıklamalarımız gerçekten çok büyük bir veri akışına sebep oluyor. Peki o reklamlara tıklama süreci nasıl işliyor? Yani bir şeye ihtiyacımız olduğunda karar vermemiz, sonra satın almaya karar verme aşaması, satın alacağımız markaya, platforma karar verme aşaması. Ya bunlar da bizim kontrolümüzde mi işliyor, yoksa Google verileriniz nasıl elde edilebileceğini başından beri kendisi mi yönlendiriyor? Yani tabii ki de tüm bu süreci onlar yönetiyor ama elimizde de bir yandan bilgileri biz veriyoruz. Çünkü bilgisayarlarımız, özellikle de akıllı telefonlarımız bizim her şeyimiz. Böyle uzun süre ayrı kaldığımızda hani bir belirgin bir suçluluk duygusu, belirgin bir panik duygusu içinde olursunuz ya, bu artık garipsenecek bir şey değil. Bugün her 4 akıllı telefon sahibinden 3'ü acil ihtiyaçlarını karşılamak için Google'a başvuruyor. İşte pazarlamacıların en büyük amacı da bu acil ihtiyaçlar hakkında arama yaptığımız çaresiz anlarımızdan yararlanmak. Hatta bunun için bir kavram da oluşturmuşlar. Bizim bu sabırsızlık ve dürtüsellikten yararlanarak ihtiyacımız olmayan bir ürüne ihtiyacımız varmış gibi hissettiğimiz çaresiz anlarımızı mikro anlar olarak adlandırıyorlar. Pazarlamacıların en büyük amacı biz bu mikro anların işine düştüğümüzde orada olmak, onları değerlendirebilmek için önümüze reklamlar sunmak. Yani bizim mikro anlarımızdan makro verim alabilmek için uğraşıyorlar. Çünkü bu mikro anlar Google'ın kar etmesi için o kadar önemli ki 2016'da bu kavram ilk ortaya çıktığından beri kendi pazarlamacılarını böyle anları bize karşı en iyi şekilde kullanmalarını öğretecek şekilde eğitiyorlar. Yani bir ihtiyacımızı karşılamak için hani arama yaptığımızda şey diye düşünürüz. Şu an buna ihtiyacım var. Deriz de bir arama yaparız. İşte o an korku ve endişeyle destekliyorlar bizi. İşte gördüğünüz reklamlardaki çeşitli ibarelerle diyorsunuz ki ya tükenirse ya aynısından bir daha bulamazsam diye düşünüyorsunuz ki ben bu panik haline gerçekten çok fazla düşüyorum. İşte böyle düşündürüldüğümüzde bizi artık kolay yönlendirilebilir piyonlar haline getiriyorlar. Ya hiç ben iradeliyim bunlardan etkilenmemişti hani mikroanda neymiş diye düşünmeyin. Çünkü ortalama bir insan farkında olsa da olmasa da gün içinde bu mikroanlardan yaklaşık 150 tane yaşıyor. Ve bu anlarda pazarlamacılar çoktan sizin için özelleştirilmiş birçok reklamı karşınıza çıkarmış oluyorlar. Ya eğer dünya herkesin dürüst bir şekilde hareket ettiği ve kar etmek yerine şirketlerin hayatımızı kolaylaştırmayı ön plana aldığı bir şekilde işliyor olsaydı, bu sayede hepimiz bayağı verimli alışverişler gerçekleştiriyor olurduk. Hani herkes tam olarak ihtiyacını alırdı, hiç boşuna para sarfı harcamazdık, hiç boşuna para saçmazdık. Ama ne yazık ki gerçek dünya öyle işlemiyor ve bizim bu zayıf anlarımızdan kazanç elde ediyorlar. Ama şöyle de bir şey var. Biz yıllardır internet kullanıyoruz ve bu duyguları da yıllardır yaşıyoruz. Pazarlamacılar bunun 2016 yılında mı farkına vardılar? Hani şey mi dediler, mikroanlar diye bir şey var. Tüketicilerin bu anlarını değerlendirelim, hani yararlanalım, kâr edelim diye sadece son 4-5 senedir mi düşünüyorlar? Aslında hayır. Başından beri tüketicilikte çaresizlik olarak adlandırılan bir durum mevcut. Ama son yıllarda bunu artmasını destekleyen parametreler var işte. Tüketicilerin kullandığı akıllı cihaz sayısının artması, telefonlarımızın gerçek manada hayatımızın bir parçası haline gelmesi ve aynı şekilde Google kullanımımızın da aşırı derecede artması, bunun kavramlaşmasını ve taktik olarak üzerimizde kullanılmasını ön ayak oluyor ne yazık ki. Bu noktada aklımıza şöyle bir soru işareti geliyor. Hani bu aramalar bize her zaman istediğimiz şeyi veriyor mu? Hani zayıf anlarımızdan yararlansalar da zaten ihtiyacımız olan bir şeyi almak istiyorduk, arama yaptık. Tamam, onlar çok iyi niyetli değiller, arka planda çok farklı şeyler dönüyor ama biz sonuçta ihtiyacımızı karşılıyoruz yani. İhtiyacımız olduğunu düşünerek yapmıştık zaten aramayı. İşte keşke o kadar basit bir şekilde sınırlı kalsa, fakat pazarlamacıların taktikleri matruşka bebek gibi böyle sürekli açtıkça altından yenisi çıkıyor, açtıkça altından yenisi çıkıyor. O nedenle olay göründüğü kadar masum değil ne yazık ki. Çünkü bu noktada yönlendirme reklamları devreye giriyor. Yönlendirme reklamı dediğimiz reklam türüyle Google bir arama yaptığınızda sizi konuyla alakalı ama istediğinizden uzak farklı bir alternatife yönlendirilebiliyor. Hani bu demin söylemiştik ya, 4 tane ücretli reklam çıkıyor en başta diye, organik sonuç değil diye. Yani çünkü bunlar, bu yönlendirme reklamları sizin karşınıza çıkması gereken bir sonuç değil. Aradığınız şeyle alakalı bir şey değil. Sadece hani nasıl diyeyim, aradığınız ürün aynı mesela, marka farklı gibi. Yani normalde sen elma aradın, karşına elma çıkması gerekiyor değil mi? Elma ile alakalı veriler gelmesi gerekiyor. Ama bu yönlendirme reklamları sana diyor ki bak, armutu da değerlendir. Armutun da şöyle iyi yanları var. Yani senin kafanı karıştırıp seni marka sadakatini sorgulatmaya çalışıyor. Böyle direkt bir üründen örnek vermek gerekirse, hani iPhone 6s hakkında hani arama yaptın mesela, arama yapıyorsunuz. Önünüze iPhone 6s hakkında bir dizi reklam gelebilir. Başta gelen reklamlara dikkatli bakarsanız basit bir yönlendirme reklamıyla Apple yerine Samsung'un S6 modelini içeren bir reklam sonucuyla karşılaştığınızı fark edebilirsiniz. Yani Samsung'un verdiği yönlendirme reklamı sizin dediğim gibi marka sadakatinizi sorgulayarak Apple tercihinizi Samsung'a değiştirip değiştiremeyeceğinizi deniyor diyebiliriz bir nevi bunun için. Peki her şey bizde yeni bir telefon, işte sağlam bir termos, ne bileyim dört mevsim uygun bir çadır satabilmek için miydi? Yani Google bu taktikleri, bu manipülasyon şekillerini sadece üzerimizden para kazanmak için mi uyguluyor? Ne yazık ki bu bahsettiğimiz kavramlar, yönlendirme reklamları, mikroanlar sadece bize bir şeyler pazarlanmak istendiğinde, bize bir şeylerin satışı yapılmak istendiği anlarda kullanılmıyor. 2016 ABD başkanlık seçimlerinde provokasyon amaçlı yönlendirme reklamlarından oldukça fazla bir biçimde yararlanıldı. Yani adaylar veya seçim süreci hakkında arama yapan insanlar sahte ve önyargılı haberleri içeren sitelere yönlendirildi. Bir Amerikan vatandaşı mesela, standart bir Amerikan vatandaşı Google'a girdiğinde ve Hillary Clinton harika ifadesini arattığında karşısına gelen sonuç ekranındaki reklamlarından biri onu dinsel veya ırksal olarak kışkırtıcı ifadelerin bulunduğu bir sayfaya yönlendirdi. ki hepimiz bu tarz manipülasyon tekniklerinin geniş kitleler üzerinde tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük etkileri olduğunun da farkındayız. Ama buna şaşırmamak gerek. Yani sonuçta bir kişinin ürün bağlılığını yönlendirme yoluyla değiştirebiliyorlarsa bu şekilde kişi üzerinde daha büyük değişiklikler de yapabilirler. Örneğin bir kişinin ideolojisini, inançlarını veya bağımlılıklarını değiştirmek de bu insanlar için çok zor bir şey değildir diye düşünüyorum. Zaten yönlendirme yöntemi, yani Google buna yönlendirme yöntemi adını veriyor. Bu yönlendirme reklamları ilk olarak Google'ın reklamları kullanarak aşırık yanlılarını ortadan kaldırmak için başlattığı bir projeymiş. Yani 2016 yılının ilk 8 haftasında hepsinin IŞİD'e güçlü sempati duyduğu bilinen yaklaşık 321 bin kişi aşırılık yanlısı içeriğe ilgi göstermek üzere tasarlanmış yönlendirme reklamlarını tıklıyorlar. İşte bu reklamlara tıklayan IŞİD sempatizanları normalde görüşlerini destekleyen bir sayfaya geleceklerini zannediyorlar ama onun yerine IŞİD'in örgüte alım yapma süreci hakkındaki iddialarını çürüten videoların bulunduğu bir oynatma listesine yönlendiriliyorlar. Çoğu ziyaretçi beklenenin aksine dersin ki atıyorum bak doğruya girdi çıktı falan sonuçta bir fikri savunuyor değil mi? Ama çoğu ziyaretçi yönlendirildikleri oynatma listesinden çıkış yapmıyor ve videolar 500.000'den fazla izlenme alıyor. Ve bu proje bazı rakipleri tarafından Google'ın düşünce polisi olarak adlandırılıyor. Yani onlara göre hedef kitle aşırılık yanlısı olsa bile kimsenin fikri isteği dışında manipüle edilmemeli. Yani bence tartışmaya açık bir konu. Atıyorum bu IŞİD yanlısının fikrini de manipüle edebilmeliyiz bence. Yani yerine göre değişir. Benim şahsi fikrim tabii. Ve asıl korkutucu olansa bu düşünce polisliğini isteyen herkesin yapabilecek olması. Yani zaten Google'ın dijital ortamlardaki reklamları insanları manipüle etmek için kullanması yetmiyormuş gibi bunu başkalarını da bunu yapmaya davet ediyor. Yönlendirme yönteminin detaylı bir planını halka açık olarak paylaşıyorlar. Ve 500 ABD dolarınız varsa bir de Google Ads hesabının nasıl oluşturacağına dair temel bilgileriniz varsa ki bu arada Google bunun için ücretsiz dersleri de sağlıyor sizin için istediğiniz gibi herkesi manipüle edebilin diye. Herkes kendi istediği şeyin propagandacısı olabilir. Yani iyi niyetli havası verse de bence eşitlikçilik böyle bir şey değil. Dünya toz pembe değil sonuçta. Bu yöntemin yaygınlaşması pek çok sorun ve manipülasyona da yol açabilir. Hani en başta söylediğim gibi sonuçta insanların çoğu hala organik bir reklam ve bir yönlendirme reklamı arasında ayrım yapamıyor. Ya iyi niyetli ve eşit bir ortam yaratmak isteyenlerin de hani halka Google'ı nasıl güvenli bir şekilde kullanacağını öğreterek hem kendini koruması hem de başka insanların etkilenmesine engel olmayı göstermesi gerekiyor. Fakat ne yazık ki reklamcılıktan elde edilen hem maddi hem de ideolojik kârlar mikro anlarımızı sömürmeye bağlıyken kimse bunu yapmaya yanaşmaz, başkasının yapmasını da istemez. Hani ancak biz kendi çabalarımızla güvenli internet kullanmayı öğrenmemiz ve bu taktiklerden nasıl en az hasarlı sıyırırız onu bilmemiz gerekiyor. Umarım bu seri ya da bu podcast sizin en azından kendinizi nelerden korumanıza dair ufak bir fikir oluşturmanıza yardımcı olmuştur. Yani en azından bir Google araması karşınıza geldiğinde, bir Google araması yaptığınızda karşınıza gelen reklamlara artık aynı gözle bakmazsınız. Tıklarken de iki defa düşünürsünüz. Bu arada unutmadan biz geçen sene Google'dan kişisel verilerimizi istemiştik. Sitedeki yazılara bu seri yazılarına tekrardan göz atarken denk geldim arattığımda. İşte kişisel verilerimizi istemiştik ve yaklaşık 200 GB boyutunda veri geçmişti elimize. Bu arada herkesin 200 GB olacak diye bir kaide yok. Yani belki sizin 40 GB'dır, belki 500 GB'dır. Bu rakam kullandığınız süreye ve kullandığınız uygulama sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Verilere şöyle bir göz attığınızda neler neler görüyorsunuz. İşte telefonunuzdan çoktandır sildiğiniz bir görselin açık serverda tutulan URL formatı. Yine şu an işte telefonunuzda mevcut olmayan ama hani eskiden mevcut olan pek çok dosyayla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca Google her ne kadar elindeki tüm verilerin bunlar olduğunu iddia etse de yani tabii ki bahsettiğimiz kişiselleştirilmiş reklamlar için elde ettikleri veriler, üçüncü parti verileri ve bu verilerle oluşturulan tahminler de ellerinde yer alıyor. Sonuç olarak herhangi bir Google hizmetinde yaptığımız her şey myaccount.google.com adresinde tutuluyor ve bunlara erişerek değişiklikler yapabilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu noktada da Google'ın bu veriler haricinde başka veri depolamadığı veya silinmesini istediğimiz veriyi gerçekten sileceğine güvenmek dışında yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Yani isterseniz siz de ulaşabilirsiniz kendi şeyinize. Bunun linkini ekleyeceğim. Üçdörtgen'in katkılarıyla sizlere ulaşan ve bu sefer gelecekten haber vermek yerine sizi güvenli internet kullanımına teşvik eden bir podcast'ımızın daha sonuna geldik. Bizimle Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden gelecek alttan tere burada adreslerine iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.